Merhaba sevgili seyirciler. Yeni bir açılımda tekrar birlikteyiz. Açılımda da gördüğünüz gibi bayağı ciddi değişikliklerle birlikteyiz. Bütünüyle dekoru değiştirdik. Biraz daha minimal bir dekor oldu. Sade bir dekor oldu. Yani açılımın esprisini de biraz daha görünenlerin ötesindeki görünmeyen şeyleri sorgulama çabasına da uygun oldu. Yani fizik dünyanın ötesinde, daha fizik ötesi gerçeklikleri de dolayısıyla araştırma boyutu, bir derinlik katma falan imkanı da sunabilecek inşallah. Bundan sonra tek bir konukla götüreceğiz. Yani derinlemesine bir sohbete dolayısıyla girmiş olacağız. Bugünkü konuğum Nurettin Yıldız hocamız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Nurettin Yıldız hocamız aslında Sosyal Doku Derneği diye bir dernek var. Çok ciddi bir programın aslında omurgasını oluşturuyor. Burada şimdi bu Sosyal Doku Derneği'nde ne yaptıklarını hocamızla konuşacağız. Ama ben ilk önce biraz konumuzla ilgili kısaca bilgi vermek istiyorum. Biraz da giriş yapmak mahiyetinde. Şimdi bu hafta Türkiye'de Kutlu Doğum Haftası olarak kutlanıyor. İslam dünyasında da buna benzer faaliyetler var. Hazreti Peygamber'i anlamak dolayısıyla hayatımızdaki yerini, merkezi yerini yeniden gündeme getirmek üzere bu tür faaliyetler yapılıyor. Bu tür faaliyetlerin ne anlam ifade ettiğini, anlamlı anlamsız olup olmadığını, eksikliklerini, fazlalıklarını belki. Yani fazlalıktan kastettiğim şey biraz ruhuna uygun mudur yapılan şeyler? Hazreti Peygamber'le ilgili yeteri kadar o Hazreti Peygamber'in getirdiği mesajı bize aktarabilecek bir ruhu var mıdır bu hatırlamaların, hatırlama biçimlerinin? Onları da konuşuruz. Burada aslında şöyle bir iki cümleyle giriş yapmış olalım. Bugün Hazreti Peygamber'in konumunu aleyhissalatü vesselam bizim yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor. Tarihte Hazreti Peygamber'in oynadığı çok ciddi bir rol var. Yerine getirdiği bir mükellefiyet var. Bugün özellikle içinde yaşadığımız zaman diliminde yaklaşık mesela biz miladı bütün insanlığa Hazreti İsa'nın, daha doğrusu İsa Mesih'in doğuşu diye sıfır tarihiyle başlatıyorlar. 2008'deyiz. Bizi ilgilendirmiyor bu tarih aslında. Yani bir yere kadar bizi ilgilendirmiyor. Bütün insanlığı da ilgilendiren bir şey değil. Bir empoze edilmiş bir şey. Milat diye olarak sunuluyor bu. Halbuki insanlığın yani iki açıdan, kendi açımızdan da baktığımızda, tarihin değişime uğraması açısından da baktığımızda iki tür şeyden söz edebiliriz. Milattan söz edebiliriz. İnsanlık tarihinde peygamberlerin tarihe çıkış dönemi var. Hazreti Peygamber'le birlikte dolayısıyla peygamberi mesajın hitama ermesi, ilahi mesajın hitama ermesi, tamamlanması daha doğrusu, hitama ermesinden kastettiğim şey o. Yani Hazreti Peygamber'le, hicretle başlatabileceğimiz bir tarih var. İnsanlık tarihinin akışını değiştiren bir şey bu. İkincisi, ondan sonraki süreçte işte modernliğin geliştirdiği bir meydan okuma vardır. Rönesans'la, reformasyonla birlikte gelişen bir meydan okuma. Batı uygarlığının dünya tarihinin şekillenmesinde kilit rol oynamaya başladığı bir süreç. 15. yüzyıl, 16. yüzyıl diyoruz. Yani ille de bir milat falan olması gerekiyorsa bu iki milattan söz edebiliriz. Yani bizim şu an içinde yaşadığımız zaman diliminin şekillendirilmesi açısından, dünyanın şekillendirilmesi açısından, dünyadaki temel kavramların, kurumların üreticisi olarak Batı uygarlığının hakimiyetinin teşekkür etmesi açısından, artı diğer kadim medeniyet birikimlerinin, diğer dinlerin, medeniyetlerin devre dışı bırakılması açısından Batı uygarlığının geliştirdiği bu meydan okumayı bir şekilde milat olarak alabiliriz. Şimdi burada benim burada söylemek istediğim şey şu, burada toparlamış olacağım. Aslında insanlık tarihinde tarihin yeniden şekillenebileceği bir zaman diliminden geçiyoruz. Yani Batı uygarlığının geliştirdiği seküler, modern meydan okuma tıkandı. Vaat ettiği şeylerin tersini dolayısıyla şu an pratikte üretiyor. İşte demokrasi diyor, insan hakları diyor, özgürlükler diyor. Tam tersini üretiyor. Yani demokrasi ile hiç ilgisi olmayan, insan hakları ile hiç ilgisi olmayan, özgürlükler ile hiç ilgisi olmayan, bir de büyük varlık zinciri dediğimiz insandan, yaratıcıdan, kainattan oluşan o varlık zincirini, insanın tabiatla ilişkisini, kainatla ilişkisini, yaratıcıyla ilişkisini sakatladı. Tabiatı tahrip etti bu uygarlık, seküler uygarlık. Ya dolayısıyla insanı tek dünyaya, tek boyuta hapsetti. Bu dünyayı hapsetti. Dolayısıyla öte dünyayla, ahiret inancıyla ilişkisini sakatladı. Dolayısıyla ortaya çıkan şey, Batı uygarlığı ne kadar gelişmiş olursa olsun, dünya üzerinde ne kadar hakimiyet kurmuş olursa olsun, sonuçta Batı'daki düşünürlerinde çok net bir şekilde altını çizdikleri bir kriz yaşanıyor. The Age of Crisis diye tarif ettikleri yaklaşık 140-150 senedir yaşanan bir kriz dönemi var. Bu kriz dönemi tam da iki dünya savaşının yaşanmasıyla çok somut biçimde bütün insanlığa ciddi bir şekilde pahalıya patladı. Burada Osmanlı'nın durdurulması gibi bir süreçte yaşandı aynı zamanda. Yani İslam'ın temsilcisi, İslam medeniyeti temsilcisi Osmanlı'nın durdurulması gibi bir süreç yaşandı. Ama şu an yaşadığımız süreçte yaklaşık bir 25-30-40 yıllık süreçte Fas'tan Malezya kadar İslam'ın aslında Osmanlı'nın durdurulmasıyla birlikte tarihten çekilemeyeceği, İslami söylemlerin Müslüman toplumlarda yeniden en güçlü söylem haline gelmesiyle birlikte işte küresel bir tehdit olarak konumlandırılan pay biçildi İslam'a. Aslında İslam bir tehdit olarak konumlandırılıyor. Bu çok net bir şekilde görülmesi gereken bir şey. Bunu postmodern kavramlarla, yöntemlerle yapmaya çalışıyorlar. İslam'ı terörle özdeşleştiriyorlar. En olmadık şeyle özdeşleştiriyorlar. Yani tarihte baktığımızda böyle bir şey yok. Çünkü bütün diğer medeniyetlere, diğer kültürlere, diğer dinlere bir taraftan hayat hakkı tanıyan, öbür taraftan onların gelişmesine zemin hazırlayabilecek, kendi düşünce sistemlerini, ahlak sistemlerini, felsefe sistemlerini geliştirecek çok ciddi bir medeniyet tecrübesi ürettik biz. Yani başka medeniyetlerin böyle bir şey yok. Mesela Batı uygarlığı son 300 senede, bu karşılaştırmak açısından önemli, buradan hocam giriş yapmış olalım. Batı uygarlığı son 300 senede insanlık tarihinde, Arnold Toynbee diye bir medeniyet tarihçisi var, çok önemli bir tarihçi. Söylediği şey bu, insanlık tarihinde üretilen 26 medeniyetten 16'sını fiilen tarihten sildi. Geri kalan 9'unu da fosilleştirdi. Daha önceki dönemlerde böyle bir şey yok. Yani diğer medeniyetlerin yok edilmesi, tarihten silinmesi gibi bir şey yok. Tam tersine bizim ortaya koyduğumuz tecrübede de bunu görüyoruz. Hazreti Peygamber'le ilgili konuşurken de bunun Medine toplumundan falan bahsettiğimizde göreceğiz. Yani bütün işkencelere rağmen, zulümlere rağmen Hazreti Peygamber Medine'de Hristiyanları, Yahudileri, gayrimüslimleri kovmadı. Tam tersine onlarla sözleşme yaptı. Dolayısıyla onlara hayat hakkı tanımış oldu. Yani nasıl inanıyorlarsa kendi inandıkları şekilde yaşamalarına zemin hazırlayabilecek bir imkan sundu. Bu çok önemli bir şey. Yani oradan aslında insanlığın geleceğine ilişkinde çok ciddi şeyler çıkarabileceğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla peygamberi soluğun yeniden hatırlatılması gerekiyor. Batı uyarının geliştirdiği bu seküler meydan okuma sadece Batı toplumlarının değil, Müslüman toplumları da acayip bir şekilde çözmüş durumda. Ahlaki açıdan çözmüş durumda, kültürel açıdan çözmüş durumda. Popüler kültür diye bir şey var. Berbat bir kültür. Yani insanlara, genç kuşaklara ideal de vermiyor, iddia da vermiyor. Bir rüya da sunmuyor. Bir dolayısıyla ister istemez burada bir problem var. Hocam isterseniz yani Hazreti Peygamber'i anlamak açısından, anlamlandırmak açısından buradan biz Hazreti Peygamber'i gerçekten doğru anlıyor muyuz? Hazreti Peygamber'i nasıl anlamalıyız? Dolayısıyla o kutlu doğumla ilgili toplantılara hatırlama biçimlerine falan geliriz. İsterseniz buradan başlayalım. Hazreti Peygamber'i doğru anlıyor muyuz? Ve nasıl anlamamız gerekir?
Bismillahirrahmanirrahim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Abdullah'ın ve Amine'nin çocuğu olmanın ötesinde, anne ve babasının çocuğu olmasının dışında bizim iman ettiğimiz Muhammedur Resulullah'la bağlandığımız insan olarak kimdir diye soralım. Bu sorunun net cevabı şudur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın evreni ve dolayısıyla insanı eşrefi mahlukat olarak yaratmasındaki sırrın tahakkuk etmiş şeklidir. Allah niçin insanı yaratmışsa o yaratma tahakkuk etsin diye ve bir insanda örneklensin diye, iletişim o insan üzerinden kurulsun diye peygamberler gönderdi. o peygamberlerinin toplamını ihtiva eden bir kitap ve proje ile de Muhammed Aleyhisselam'ı gönderdi.
Evet.
Dolayısıyla bizim Muhammed Aleyhisselam'la bağlantımız Amine'nin ve Abdullah'ın çocuğuyla bağlantımız değildir.
Evet.
Bizi yaratanın bizden isteğiyle bağlantımızdır.
Hı.
Varlık nedenimizdir. Yaşamayı hak etme nedenimizdir. Ondan alacaklarımız ve onun önünde sunacağımız şeyler.
Evet.
Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu bakışın dışında tarihte çok değerli bir şahsiyet, reformlar yapmış bir insan, insan haklarına saygı göstermiş birisi gibi çok ayrıntı sayılabilecek, yani bütün evreni kuşatmayan, sadece mesela insan haklarına hürmet etmesinden, veda hutbesindeki inceliklerden, işte kadın haklarını öne çıkarmasından gibi ayrıntının ayrıntısı sayılabilecek,
sekülerleştirecek bir figür olarak bakamayız hocam.
Ya bu önemli. Çok küçük bir noktaya daraltma veya sekülerleştirme.
Evet.
Yani biz bütün evreni yaratan Allah-u Teala'nın yaratma maksadının tahakkuk etmesi için gönderilmiş birisini bir kavak ağacına veya bir çiçeğe daraltırsak onu anlama iddiasında bulunamayız. Yani bir nesneden, tek bir yüz birimlik bir nesneden tek bir birim almak, o nesneyi almak sayılamaz herhalde. Değil mi?
Tabii ki.
Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bakışımız, onun hayatındaki bir enteresan alıntı veya onunla öne çıkan ayrıntılardan bir ayrıntı üzerinden olursa biz onunla bir defa tanışmada kriz yaşamış oluruz.
Hmm.
Onu tanımada bir kriz yaşamış oluruz. Sadece bir Allah-u Teala'nın onu göndermedeki maksatlarından bir kelimeyi alalım. Rahmeten lil alemin.
Evet.
Alemlere rahmet. İnsanlığın kurtarıcısı değil, alemlerin rahmeti. Buna hayvan da dahil, cinler de dahil, belki melekler de dahil, insan.
Evet.
Bu yöreden biz sadece insanı da çekmiyoruz, mesela kadın haklarını alıyoruz.
Evet.
Bir tek kadın hakları noktasında Peygamber Aleyhisselam'ı daraltırsak veya en azından ahlak hayatın ne kadarını ihtiva ediyor ki?
Evet.
Çok iyi ahlaki ölçüleri var diye şişirilmiş bir peygamber modeliyle çıkış yaparsak biz gönderiliş maksadının belki %1'ine bile tekabül etmeyen bir boyutuyla Peygamber Aleyhisselam'ı almış oluruz. Hayır. Allah kainatın için yarattıysa Azze ve Celle, o kainatın en şerefli mahluku olarak insanın için yarattıysa ve insana niçin hayat hakkı veriyorsa, bu nedenle cihadı niye emrettiyse, mücadeleli bir hayat niye koyduysa Allah, bütün bunlar bir küre üzerinde Peygamber Aleyhisselam'da görülüyor gibi ona baktığımız zaman Allah-u Teala'nın gönderdiği Muhammed Aleyhisselam'ı yakalamış oluruz. Bir zaviyeden baktığımız zaman, işte verdiğim örneklerde olduğu gibi, bizim beğendiğimiz bir Muhammed çıkarmış oluruz ortaya, ki Allah-u Teala'nın gönderdiği Muhammed kurtarıcı Muhammed'dir.
Evet.
Sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim kağıt üzerinde şekillendirdiğimiz veya günlük hayattaki meşgalemizi, zevklerimizi, arzularımızı zedelemeyecek tarzda bir peygamber çıkardığımız zaman o bizim ürettiğimiz bir isim olur.
Evet.
O yarın cennete koyan, cennetten önce de bu hayatı rahmete dönüştüren, hayatı anlamlı hale getiren peygamber olmuş olmaz o zaman.
Evet.
Dolayısıyla bizim Muhammed Aleyhisselam kimdir sorumuza verilecek en ideal cevap, Muhammed Aleyhisselam yeryüzünde cenneti kazanma mücadelemizin ya da Adem Aleyhisselam'ın yeryüzüne gönderilip buradan tekrar cennete gel sürecine tabi tutulmasının en ideal sistemini bize gönderen veya 120 bin küsür peygamberin bu konudaki mücadelesinin son şeklini çizen insana tabi olmak veya o insanı anlamaktır bizim Muhammed Aleyhisselam kimdir dediğimiz. Bu açıdan bakıldığında şöyle bir örnek vermek istiyorum. Mesela genelde işte yeryüzünde en ideal, en iyi 100 insan araştırılıyor da bunlardan işte birinci bizim peygamberimiz çıkıyor ile övünmek rahatsız edici bir şey.
Evet.
Neden? Yani elmasın demir, bakır vesaire gibi basit madenler arasında birinci olması elmas için bir puan değildir ki.
Tabii ki.
Elmas tek başına olduğu için elmastır. Veya mücevherler arasında bile sayılması sakıncalı.
Tabii ki.
Yani bir mücevherin kendisiyle gram
denk olması lazım.
Yani tonla ölçülen bir maden var. Gramı bölünerek ölçülen bir maden var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Napolyon'un da bulunduğu bir listede ilk yüze girmesi peygamberleri ancak maddeci gözle ölçebilen kapitalist veya dergisine orijinal bir başlık bulabilmek için uğraşan bir yazar çizerin mücadelesi olabilir. Biz bu gözle baksak Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a hakaret etmiş oluruz. Yani ben seni çok seviyorum ya Resulullah diyen bir sahabeye aferin dememiştir. Ne kadar araştırmış, çok ya Resulallah sözünden tatmin olmamış, anandan babandan bütün insanlardan çok, yani insan listesine koymadan sevmek söz konusu. Bu sevgi de kuru bir
beşeri düzeye indirgemeden.
Yani mesela Hazreti Ömer bu olaya muhatap olmuş, bildiğimiz olay. Yani anan babanın ve çocuklarının bulunmadığı bir listede tek olacak. Yani filan peygamber filan peygamberden de çok dendiği zaman bu kabul görüyor. Elbette buradaki sevgi kuru bir sevmeden söz etmiyoruz. Yani çünkü sahabenin sevgisi fedakarlığı ödenmeye hazır bir sevgi. Bunu hepimiz biliyoruz. Yani anam babam sana feda olsun derken bunu slogan olarak üretmediler.
Tabii.
Ettiler feda, ettikten sonra bunu söylediler zaten. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i insanlar arasında bir insan gibi de görmüyoruz. Amine ile Abdullah'ın çocuğu ama o çocukluğun ötesinde bir kimliği var.
Ama buradan hocam şey isterseniz vurgulayalım bence. Yani Hazreti Peygamber'in aynı zamanda beşer olduğunu da bence vurgulamak lazım.
Beşer. Elbette
yani,
beşer.
Yani buradan çünkü yanlış anlama, şöyle bir yanlış anlama olabilir. Yani sanki yeni bir tanrısal figür mü tarif ediyorlar? Yani bu kavramı özellikle kullandım. Biraz sizi kışkırtayım diye.
Bu çok güzel oldu.
Evet.
Elbette ilahi kimliği yok.
Evet.
Melek kimliği de yok.
Evet.
Ama onun Allah tarafından övülen özellikleri de ilahi ve melek vari bir kimliği olmadığı halde bu mücadeleyi başarıyla bitirmesi zaten üstünlük.
Evet.
Yani o da melek olmadığı halde.
Yani ilahi mesaja muhatap olması.
İlahi kimliği bırakıyoruz. Melek kimliği de yok.
Evet.
Cinni bir kimliği de yok. Bir annenin çocuğu, hatta kendisi nasıl buyuruyor?
Tabii.
Kuru ekmek yiyen bir kadının çocuğu.
Evet.
Evlenen, hastalanan, yorulan, terleyen, ağlayan, gülen, meşakkatlere katlanan insan olarak her insanın özelliği var. Vahyin ağırlığı altında ezilen, bunalan, yani ne yapacağım diye mesela Kur'an-ı Kerim onun hakkında, yani ona hitap eden ayetlerinde yahu çıldıracaksın ey peygamber demeye getirdiği mesajlar ve yani yükün altında ezilen bir peygamber ama onun misyonunu konuşuyoruz.
Bir de hocam burada başka tam tersinden giderek aslında bu İslam dünyasında da yani bu modern dönemde yaygınlaştı. Yani yaklaşık bir 150 sene diyebildiğimiz bir dönemde sanki Hazreti Peygamber sadece insanmış gibi. Yani o başlangıçtaki söylediğiniz şeylerle de şey yaparsak sadece insan Hazreti Peygamber'den bahsederken de peygamber diyerek bahseden rastgele herhangi bir insan gibi konumlandıran bir yaklaşım biçimi de var. Yani şöyle, bunu özellikle şunu için söyledim. Hazreti Peygamber'in konumunu alemlere rahmet olarak gönderilmesi, fahri kainat diyoruz. Fahri kainat Efendimiz diyoruz. Kainatın övüncü, kıvancı diyoruz. Yani kainattan bütün yaratılmışların, siz de başında söylediniz, hatırlattınız. Yani orada da bir uç var, aşırı bir uç var. Daha doğrusu algılamada, Hazreti Peygamber'i algılamada yani dolayısıyla Hazreti Peygamber'e saygıyı azaltmayı da bir şekilde doğuran, Hazreti Peygamber'in getirdiği mesajla ilişkimizi de bizim biraz problemleştiren, çünkü Hazreti Peygamber'i baştan söylediniz ya, bir beşer, sadece beşer düzlemine indirgediğinizde işte o 100 insandan herhangi birisiymiş gibi ve en başındaki birisi ama aynı düzleme indiriyorsunuz.
Burada ortayı şöyle bulabiliyoruz. Yani Abdullah'ın oğlu Allah'ın Resulü.
Evet.
Yani üzerinde iki kimlik var.
Tabii.
Abdullah'ın oğlu ama Allah'ın Resulü.
Ve iman ettiğimiz.
Biz böyle abduhu ve resuluhu diyoruz.
Tabii.
Yani biz onun resullüğünden önce kulluğunu konuşuyoruz.
Evet.
Nitekim Mekkeli müşrikler yani bu yemek yiyen içen adam, yani bu da bizden bir fakir birinin çocuğu gibi ayıplama noktasına getirdi. Hani Taif'e gittiğinde ne diyorlar? Seni mi buldu Allah göndermek için gibi. Yani İsa Aleyhisselam üzerinde de Hristiyanların kaydığı nokta bu zaten. Beşeri kimliğini öldürüp sadece bir mucizeyle yaratıldığı için sanki insanın babayla yaratılması bir mucize değilmiş gibi. Yani babayla yaratılmakla babasız yaratılmak mucize olarak aynı şey. Yani çift denklemle yaratan tek denklemle veya hiç denklemsiz de yaratıyor. Yani Hristiyanlar bu bataklığa düştüler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin abartılması kendisi tarafından yasaklanmış zaten. Meryem oğlu İsa'yı Hristiyanların abarttığı gibi beni abartmayın. Yani Allah'ın kuluyum ben. Resulüyüm diyor. Biz iman ederken Abdullah'ın oğlu olup Allah'ın Resulü olan Muhammed aleyhisselama iman ediyoruz. Allah'ın Resulü olması elimizi kolumuzu bağlayan şey.
Tabii.
Onun Muhammed Aleyhisselam'ın Abdullah'ın ve Amine'nin oğlu olması da sizden biri diye ayetin bize takdim ettiği kimliği onun. Bizden biri olması peşinden gidilirliği ve getirdiği sistemin bize adapte edilmesi bakımından önemli.
Çok önemli.
Eğer bir melek olsaydı o veya ilahi kimliği bulunsaydı ya da Hristiyanların İsa Aleyhisselam üzerinde iddia ettikleri bir kimliğin varsayımı söz konusu olsaydı biz kim o kim olacaktı? Ruhbanlar sadece, yani bu işe adanmış insanlar onun peşinden gidebilecek kimseler olacaklardı. Hayır. Özellikle iman ederken kul ve Resul diye bir kimliğe iman ediyoruz. Dolayısıyla kul olduğunu kabul ettiğin bir peygamberin taklit edilemeyecek bir bölümü yok zaten.
Evet.
Peşinden gidilemeyecek veya hayatı zorlayacak bir bölümü yok.
Evet.
Bu nedenle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Hazreti Peygamber, işte Amine'nin oğlu Muhammed diye haşa tanıtılma, bu seviyeye indirilmesi ihanet değilse bile ciddi bir saygısızlık.
Evet.
Aynı şekilde o kim, biz kim diye düşünülmesi de Hristiyanların düştüğü bir bataklık. Bu da yanlış.
Evet.
Hayır. O
bütün beşeri, yani beşer olarak bütün beşeri özelliklerini kullanan birisi.
Evet, evleniyor.
Hanım, tabii.
Evleniyor.
Tabii.
Çoluk çocuğu oluyor.
Tabii.
Hanım acısı çekiyor. Hanımı ölüyor, acı çekiyor. Dostlarından, düşmanlarından eziyet görüyor.
Evet.
Yani bir toplumun başında bir insan 20. asırda neyle karşılaşıyorsa o asrın şartlarına göre benzer şeylerle karşılaşıyor. Hı. Mesela en basiti, biz ashab-ı kiramın ve başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sabrını konuşurken bunu örneklendirelim desek, çocuklarımızı hicreti örneklendiriyoruz değil mi?
Hı.
Bilal-i Habeşi'yi örneklendiriyoruz. Ammar'ı örneklendiriyoruz. İşte Ammar'ın annesini örneklendiriyoruz. Bir dakika, burada çok önemli bir konu daha var. Medine'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin toplum sorunlarıyla uğraşması, ashab-ı kiramı dizayn etmedeki sorunlarla uğraşması bir sabır örneği değil mi?
Tabii ki.
Yani ashab-ı kiramın iç sorunlarıyla, aile sorunlarıyla uğraşması, kendi evinde sorunlarla uğraşması.
Hocam bir de şey var ya, yani çok özür dilerim hocam.
Sabrım.
Yani sıfırdan bir şey başlıyor.
Sıfırdan başlıyor.
Sıfırdan başlıyor. Yani üstelik de bütün olumsuz şartlarla mücadele ederek başlıyor. Yani o sabır şeyi ben
yani
çok...
Yani sabırda mesela açlığa sabrettiler diyoruz. Karnına taş bağladı diyoruz. Peki bir cihada gidiyorsunuz. Cihatta en samimi 40 tane elemanınız tepeyi terk ediyor. Siz mağlup oluyorsunuz. Bu bir eziyet türü değil mi?
Tabii.
Yani aynı cihatta mesela Uhud'da dönüyoruz. 300 tane münafık geri dönüyorlar. Diş saldırıya karşı, yani toplumu kemirmeye çalışan dış düşmanın saldırısı esnasında iç düşman devreye giriyor. Sabrın ikinci çeşidi. Aynı gün üçüncü çeşit, emrinize itaat etmeyen 40 kişi yüzünden amcanız parça parça oluyor. Siz mağlup oluyorsunuz bir peygamber olarak. Bu da bir sabır türü. En iyi güvendiğiniz, en yetiştirdiğiniz insanlar sizin önünüzde tartışıyorlar. Kılıç çekiyorlar birbirlerine. Üç gün önce düşmana karşı, mesela Bedir'de meleklerle haşır neşir olmuş insanlar ganimet yüzünden tartışmaya başlıyorlar. Bunlar da bir tahammül o meselesi. Yani ashab-ı kiram konuşulurken ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz konuşulurken sadece Ebu Cehil'e karşı verilmiş bir sınavı konuşmuyoruz biz. Nefislere karşı verilmiş, toplum şartlarına karşı verilmiş, iklime karşı verilmiş bir, yani soğuk sıkıntısı da çektiler. Soğuk sıkıntısı da çektiler. Yani susuzluk da çektiler. Teyemmüm onların zamanında çok daha fazla uygulandı. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz belki tipi değişik, belki ebatı değişik ama filan asırdaki sıkıntıların hemen hemen her türlüsüne tahammül etmiş. İnsan olarak tahammül etmiş birisi. Son nefesi bu tahammül örneğiyle dolu. Ne diyor yanına gelen sahabi, çok hastasın ya Resulallah, çok mu ağrı çekiyorsun? Sizden iki kişinin çektiği kadar çekiyorum diyor. Senin sevabın daha çok diye mi? Evet, sevabım daha çok diye diyor. Yani makamı yüksek olduğu için o makamın adeta bedeli olarak sıkıntısı da büyük olmuş. Makamı Mahmud. Evet. Havz-ı Kevser sahibi ama 23 yılda bedeli ödenmiş bunun. Yetim olarak doğmuş, bedel ödemiş. Öksüz olmuş, bedel ödemiş. Bir amca himayesinde kalmış, bedel ödemiş. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tam bir insan. Ütopya mahsulü ya da saray çocuğu değil.
Soyut biri değil.
Yani toplum dışından gelmiş, ithal birisi değil. İnsanın yaşayacağı yetimlikten başlayan süreçte son nefesini rahat verememek, bizim anlatmamız gereken üslupla acılar içerisinde kıvranarak ölmek. Hatta bu acının içerisinde bir Yahudi kadının zehirleyip öldürmesinden de, yani 3 yıl önce gerçekleşmiş bir zehirleme olayı var. Onu hala içimde hissediyorum diyor. Öbür taraftan aile sıkıntısına bakıyoruz. Yani imamete filanca geçsin diyor. Orada ölüm sancısı çekiyor. O olsun olmasın diye tartışılıyor. Ne buyuruyor orada? Kadınların Yusuf'a yaptığını bana yapıyorsunuz siz diyor. Yani aile sıkıntısını çekiyor. İlk başta Hatice ile çok mutlu bir hayat. Bizde olduğu gibi. Evet. Çok mutlu bir uzun bir yıl geçiriliyor. Sonra dönüyoruz bakıyoruz. Aile sıkıntısı da çekmiş. Çok sevdiğini söylediği hanımları, hanımlarının onu çok sevdiği bir ortamda onu üzmüşler. Hepsine tahammül etmiş. Biz insan ama vahye muhatap olmuş bir peygamberin karşısındayız.
Evet.
Yani Cebrail aleyhisselamla muhatap olmasından kaynaklanan bir kimliği var ama bir ana rahminde gelmiş.
Evet. Hocam burada yeri gelmişken yani izleyicilerimizin bazılarının kafasında belki en azından soru işareti olarak var olmuş olabilir. Hazreti Peygamber'in çok evliliğinin hikmetlerini biraz konuşabilir miyiz?
Yani
hani şimdi oryantalistlerin şeyi var ya, yani bayağı bir sürü şey yaptılar. Bir sürü yani söylemeye bile insan diline bile almak istemiyor. Şimdi burada yani oradaki her birinin kendine özgü hikmetleri var.
Ama hepsinin bir ortak paydası
buyurun,
var.
Buyurun.
9 hanımla bir arada bulunmuş sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. 12'ye kadar nikah kıydı. Hatta bazı rivayetlerle 14'e kadar nikah kıydığına dair rivayet var. Netleşmeyen bir 14 rakamı var ama 12'ye kadar rakam yükseliyor. Hepsinin ortak paydası var. Hı. Tamamı Ayşe annemiz hariç dul kadınla evlenmiş. Kimi iki defa evlenmiş. Üçüncü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanım olmuş. Bunlarda sadece Hatice annemiz bir menfaat gördü denebileceği bir evlilik yaptı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani zengin bir kadındı. O zenginliğini de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetin ilk yıllarında ciddi bir şekilde istifade ettiği bir nimet olarak kendisi de anıyor zaten. Hem zenginliğini hem Hatice'deki şahsiyet yüksekliğini. Mesela Hatice annemizin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle olan kimliğinin, evlilik beraberliğinin ilk o çıkıştaki zorlukta etkisi çok yüksek. Allah seni utandırmaz, kalk Muhammed devam et sözü çok yüksek bir moral Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Nitekim son senesinde bile bu iyiliği unutmadığını görüyoruz aleyhissalatü vesselam Efendimizin. Onu hayırla anıyor, yani bugünlere onun verdiği morallerle geldiğini. O son yani 60 küsur yaşında da bunu aleyhissalatü vesselam Efendimiz hatırlıyor. Ondan sonraki hanımlarına bakıyoruz. Ayşe annemiz hariç. Ayşe annemiz de bekar ve çok genç yaşta. Onu da Cebrail aleyhisselamın talimatıyla evlendiğini görüyoruz. Tamamı yaşlı kadınlar. Bu yaşlı kadınlarla evlenmesinin şehevi bir nedeni olduğu iddia edilebilir. Ama bilhassa Medine'de dilediği kadınla üstelik de elini ayağını öptürerek evleneceği bir ortamda bu fırsat önünde olan, ne vahiy bunu engelliyor? Zaten bütün ashab-ı kiram keşke benim kızımı alsa diye uğraştığı bir ortamda, savaşta esir düşmüş 45 yaşında bir kadınla evlenmesinin, kendisi 55 yaşında 45 yaşında bir kadınla evlenmesinin şehevi yönünü iddia etmek çok insafsızlık olur. Ama her halükarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şehveti kuru bir insan da değildi. Biraz önce konuştuğumuz gibi şehveti de vardı ve bunu da söylüyordu. Ama bu hanımları üzerinde tahakkuk ettirildiği zaman nihayetinde her insaf sahibi görecektir ki aleyhissalatü vesselam Efendimizin yaptığı evliliklerde sosyal kimliğinin topluma yön verme arzusu olan birisinin etkisi var. Çünkü bakıyoruz ki 12 hanımının 12'si de ayrı kabileden. Sadece Hatice ile Ayşe ve Hafsa annelerimiz radıyallahu anhun, yani Ömer'in kızı, Ebu Bekir'in kızı ve Hatice annemiz Kureyşli. Gerisi hep Medine'nin ileri gelenleriyle bağı olan kimseler. Peki bunu Zeynep annemiz üzerinde, hanımı Zeynep'in üzerinde görüyoruz. Yani bir evlilik yapıyor, bir sülaleyi kilitliyor. Bir evlilik yapıyor, öbür sülaleyi kilitliyor. Ki şimdiki vatandaş statüsünde bunu takdir etmemiz çok zor. Evet. Ama Medine'de 10 sülale olduğunu, bu 10 sülalenin Medine demek olduğunu, evet, çevreye de Medine'nin büyük şehir olarak hakim olduğunu düşündüğünüz bir ortamda 6 sülaleyle hısımlık kurdunuz mu, Medine sizin oluyor. Evet. Sizde kızı varken gelip saldırmıyor size. Evet. Nitekim Ebu Süfyan'ın Ebu Süfyan'la kurduğu hısımlık sayesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekkeli müşriklerin elini kolunu bağladı. Hmm. Ebu Süfyan gelip Mekke'ye...
Hocam burada şeyi özellikle vurgulamakta bence çok özür dilerim. Şey olur, yani geliştirdiğiniz argüman çok önemli. Yani kabile asabiyesinin kabileyi putlaştırma yani kabile kimliğinin çok dominant olduğu bir toplum bu. Yani o açıdan çok önemli.
Bugün bunu bizim takdir etmemiz mümkün değil. Tabii. Yani bugün
o açıdan fonksiyonlar açısından çok önemli.
Filan vilayet filan vilayet diyebiliyoruz. O bile ölmeye başladı. Yani vilayet anlayışı, şuralı buralı da anlayışta öldü. Yani doğulu, batılı, marmaralı filan demeye başladık artık. Yani ancak bölgeler bizi temsil ediyor. Belki çok yakın zamanda sadece ülke kimlik ifadesi olacak. Ama o gün öyle değil. Kabile var, başka kimse yok ki. Kureyş var Mekke'de.
Sadece kabilesi için savaşıyor adam.
Evet.
Ölüyor yani.
Vatan, tabii, bizdeki vatan kavramı kabileye yansıyor.
Çok önemli.
Evs ve Hazreç 200 sene savaşmışlar. Dayı çocukları bunlar. Hı. Amca çocuklarılar. Hı. Sadece birinin adı Evs, o da Yemen'den gelmiş. Öbürünün adı Hazreç, o da Yemen'den gelmiş. Yani kabile çocukları bunlar. Oldukları halde ciddi bir 200 sene savaşıyorlar. Musab bin Ümeyr o savaşın üzerine barışa davet ettiği için kucağını açıyor, herkes bağrını açıyor zaten. Dolayısıyla kabile anlayışının hakim olduğu bir yerde o kabileden 50 yaşında bir dul kadını siz hanım olarak aldınız mı, kabileyi en azından düşmanlığını törpülenmiş hale getiriyorsunuz. Dolayısıyla bunu anlamadan bugünkü statüye bakarak bu evliliğe anlam vermek mümkün değil. Sonra bir şeye daha dikkatimizi çekmemiz gerekiyor. Peygamber aleyhisselam Efendimiz 63 yaşında vefat ettiler. 25 yaşında Hatice annemizle evlendi. Hatice annemiz o 51 yaşındayken vefat etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiğinde 54. yaşında ikinci hanımıyla evlendi.
Bu çok önemli. Asıl püf noktalarından birisi de
63. yaşında.
Hazreti Hatice'nin de 40 yaşında mıydı Hazreti
Hatice? Hatice annemiz 40 yaşında, Efendimiz 25 yaşındaydı.
25
yaşında. Hatice annemizin 4 çocuğu vardı. Dul bir kadındı. Çocukları vardı. Yani
bunlar çok önemli şeyler.
Burada
ikincisi de 54
54 yaşındayken Medine'ye geldiğinde 54 yaşındayken evli. 63 yaşında.
İkinci evlilik.
İkinci evliliğini. Çok önemli, evet. İkinci evliliği, ikinci hanımı değil. İkinci evliliğini, yani ikinci defa nikahlanması olayı. 63 yaşında vefat etti. 63 yaşının içinde vefat ettiğine göre 9 seneye yakın bir zaman da 11 hanımla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, 12 kabul edersek rakamı, yani 10 hanımla daha evlendi diyelim. bu 9 senelik zaman zarfında 63 savaş yönetmiş bu peygamber. 63 savaş yönetmiş. Her 30 günde bir yaklaşık 10 gün Medine'yi terk etmiş. Evinde bulunmamış.
Çok bu da ilginç. Evet.
Yani çünkü gittiği savaşın kimi 20 kilometre, kimi 800 kilometre. Mekke'yi fethe gitmiş, bir ay sürmüş bu. Evet. Şimdi evinde toplam olarak bulunduğu süre 3 seneye tekabül ediyor. Yani bu 9 senenin 3 senesini evinde oturan bir aile reisi olarak. Bu böyle bir insanın kaç defa evlendiğini tahlil etmek için niye evlendiğini bulmuş olmak lazım. Evet.
Hocam bu çok iyi oldu. Bence şimdi arkadaşlar ara verecekler. Teknik olarak öyle bir zorunluluğumuz var. İsterseniz şeyi toparlayalım.
Ben o zaman evlilik konusuna bir madde daha ilave edeceğim.
Tamam, olur. Buyurun hocam.
Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ ettiği bir dini var. Bu din hayatı kuşatıyor. Ahlaktan ibaret değil. Ve bu dini tebliğ ederken aile bu dinin bir bölümünü oluşturuyor. Aile hukuku. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aile hayatına ait, yatak odasına ait, mutfağa ait, kadına, çocuğa ait, hamileliğe ait, doğuma ait bölümleri. Cuma hutbesinde okuduğu zaman ne kadar tarif etmesi mümkündü? Hanımlarından birisinin Resulullah yatakta böyle yatardı, gece şöyle kalkardı demesi ne kadar mümkün? İnsanlığı kıyamete kadar eğitmekle mükellef bir peygambere 10 kadın nedir ki? Bunların zaten kaç tanesi kaç gece Efendimiz'i yanında bulacak? Kaç saat evine giriyor peygamberimiz? Evine girince sabaha kadar namazla meşgul zaten. Dolayısıyla Efendimiz'in asistana ihtiyacı vardı. 10 asistan ailesi için yeterli. Çünkü bir hayatı asırlarca, kıyamete kadar belki 50 asır kuşatacak bir sistem bırakıyor. Bu sistemi erkeklerin algılaması mümkün olmayan noktalarda yaşlı bir Hatice'ye mi bırakmalıydı? 14 yaşında bir genç Ayşe'ye mi bırakmalıydı? Hayır. Ona da denecek belki 10 tane kadının ancak algılayabileceği. Nitekim aile hukukuyla ilgili, ev hayatıyla ilgili, özel hayatla ilgili bir sürü hadisi şerifi farklı annelerimizin aktardığını görüyoruz.
Hocam bu çok önemli bir söylediniz. Yani insanın bir ömrü boyunca karşı karşıya kaldığı bir ailenin dolayısıyla, karı ve kocanın karşı karşıya kaldığı ailenin dolayısıyla karşı karşıya kaldığı bütün sorunların aynı anda
bir peygamberden alınması gerekiyor.
Çok önemli, tabii.
Yani bu tek bir alıcının
tecrübe edilerek.
Cebrail vahiy getiriyor. Tek bir alıcının alabileceği şeyler değil bunlar.
Evet.
Tek bir alıcı alamıyor bunları. Evet. Alamazdı zaten, görüyor. Nitekim hadis kitabına dönüyoruz. En hassas meselelerden birini sadece Zeynep annemiz rivayet etmiş. Ayşe annemiz binlercesini rivayet etmiş. Daha genç, daha zeki bir kadın olduğu için. Yani dinin bütününe ve hayatı kuşatması için gönderilmiş bir peygambere bakan bir Müslüman keşke 30 hanımla evlenseydi de bize daha çok mesaj kalsaydı diyesi bile gelir. Ama düşmanın söyleyeceği, yani kötü niyetli, art maksatlı çıkışları olan birisinin söyleyeceği sözlere itibar etmiyoruz zaten. Tabii. Ama evliliğimizin çok evlenmesi Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bir defa insanlığa rahmettir, kadınlara rahmettir, ailenin esasıdır. Bir küçük noktam daha var, vaktimiz müsaitse. Buyurun. Taşırmayalım bu konuyu. 40 yaşında bir kadınla evlendi. Eğer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sadece Hatice annemiz nakilde bulunsaydı, ki onun maalesef hiç nakli bulunmadı çünkü zor günlerde vefat etti, veya diğer annelerimizden 50 yaşında olan bir annemiz nakilde bulunsaydı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yani ihtiyar bir kadın ne kadarını algılayacaktı? Veya Efendimizin ona söylediği sözler işte Hatice'ye olan düşkünlüğünden kaynaklanıyor olacaktı. Mesela Ayşe annemiz 17-18 yaşlarındayken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Yani 20'nin altındaydı ve onu çok sevdiğini söylüyordu. Ona düşkünlüğünün yansımaları olarak algılanacaktı. İşte Ömer'in kızına düşkünlüğünün yansımaları olarak algılanacaktı.
Bu tür şeyler
çok yaştan, çok kabileden, çok görgü farklılıklarından gelmiş 10 tane kadına yaptığı aktarımlar ortak bir noktada, ortak bir vericide bize buluşmuş oldu. Buhari'de buluşmuş oldu veya diğer yerlerde buluşmuş oldu. Dolayısıyla Efendimizin çok evliliği müminlere rahmet, Kadınlara rahmet aileye temeldir.
Evet. Hocam çok önemli şeyler söylediniz. Allah razı olsun. Yani buradan şey çıkarıyoruz aslında sonuç itibariyle. Yani sadece Hazreti Peygamber'in, Peygamber Efendimiz'in hayatının hangi bölmesine, hangi uygulamasına bakarsak bakalım, İslam'ın temel vahyinin, temel esprisinin hayatı kuşatan, kucaklayan, bu dünya ile öte dünya arasındaki ilişkiyi, alanı kuşatan, kucaklayan bir deruniliği, bir kapsayıcılığı falan görüyoruz.
Burada çok, evet. Burada bazı yazarları görüyorum, Efendimiz Aleyhisselam'ı güneş gibi gösteriyorlar. Bu güneş, güneşe benzetilmesi bile hatalı. Güneş çünkü dünyanın tamamını aynı anda kuşatamıyor.
Evet.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı kıyamete kadar aynı anda kuşatıyor. Evet. Gecesi hiç yok. Hep evet. Gündüz. Evet. Onun için Hazreti Ömer Efendimiz bize gecesi bile gündüz olan bir hayat bıraktı diyor.
Evet. Hocam çok teşekkürler.
Rica ederim.
Aradan sonra devam edeceğiz.
İnşallah.
Sevgili seyirciler, Peygamberimizi aleyhissalatü vesselam konuşuyoruz. Anlamaya, doğru anlayıp anlamadığımızı anlamaya çalışıyoruz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Merhaba sevgili seyirciler. Tekrar birlikteyiz. Peygamber Efendimiz'i aleyhissalatü vesselam konuşuyoruz. Onun mesajını konuşuyoruz. Dolayısıyla rolünü konuşuyoruz. Tarihi rolünü. Tarihi rol derken beşeri anlamda bir şey indirgemek istemiyorum hocam. O anlamda değil tabii söylediğim şey.
Hılkat tarihi.
Tabii öyle diyebiliriz. Şimdi Nurettin Yıldız hocamız bizimle birlikte çok önemli açıklamalar yaptı. Hazreti Peygamber'in kişiliğine ilişkin beşeri ve vahyi konumlanışına ilişkin. Dolayısıyla kul ve Resul oluşuna ilişkin. Oradan Hazreti Peygamber'in çok evliliğine geçtik. Orada önemli şeyler söyledi. Yani hiçbir yerde duyulmadı hocam bunlar. Yani böyle parça parça o belki bazı yerlerde şey olmuş olabilir. Bir bütün halinde çok şey yaradı. Allah razı olsun. Evet. Şimdi ben hocam izin vermedi ama ben biraz her şeye rağmen konuya girmeden konumuzu zedelemesin diye yaptığınız çalışmadan hocam bu Sosyal Doku Derneği şurada kültürüne bağlı, kimliğine bağımlı, geçmişiyle anı ve geleceği arasında sağlam köprüler kurmuş, değer yargılarını özümsemiş, ahlak ve erdem sahibi, birlik ruhunu benliğine işlemiş, tarihi bilgi ve birikimlerine önemli vakıf, nezih bir çevre bilinçli bir toplum hasretinde sorumluluk bilincine sahip bir toplum için varız. İşimiz vaktimizden çok. Sosyal Doku Derneği. Yani ben bunu burada öğrendim. Onu da söyleyeyim. Hocamızın faaliyetlerini biliyorum. Özellikle genç bir kuşak yetiştirmek için yaptığı faaliyetleri biliyorum. Biraz bahsedebilirseniz hocam iyi olur.
Şimdi yani bu Sosyal Doku Derneği ile ilgili değildi konumuz ama
tabii madem yani aklı... o şeyle de ilgili ben zaten oraya geleceğim. Yani asıl mesele
orada. Yine ben bu derneğin
genç kuşaklar nasıl anlaması
ile ilgili bir örnek.
Hocam çok özür dilerim. Yani şimdi bizim gençlerin genç kuşakların Hazreti Peygamber'le ilişki kurma sürecinde Hazreti Peygamber'i nasıl anlatacağız? Nasıl örnek olarak sunacağız meselesine de
ondan bağlantı
kuracağız. Tabii oradan kurarsanız iyi olur.
Şimdi bir grup kardeşle sürekli beraberiz. Allah razı olsun. Yani beraberliklerinden haz duyduğum kardeşlerim bunlar. Bir gün dedim ki arkadaşlar dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin etkinliğinin bulunmadığı sadece el emin, güvenilir bir insan olarak anıldığı zamanda yani cahiliye bütün azgınlığıyla hakimdi topluma. İşte isteyeni gasp ediyorlar, istediklerini öldürüyorlar. Bildiğimiz Ebu Cehil mantığı hayata hakimdi. O zaman öyle olmayan sadece, başka gelişmiş özellikler yok. Sadece Ebu Cehil gibi olmayan insanlar toplanıp ya bu kötülüğe karşı bir filan olalım gibi helful fudul denen iyilerin birleştiği bir dernek kurmuşlar şimdiki deyimimizle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona katılmış. Abdullah ibn Cüd'an isimli birisinin evinde olmuş bu. Bu ne zaman oldu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 25 yaşlarındayken, genç bir delikanlıyken. Aradan seneler geçti, onlarca sene geçti. İslam geldi, Mekke fethedildi, Arap Yarımadası yelken indirdi. Artık kimsenin helful fuduluna da ihtiyaç yok. Niye? Kelime-i Tevhid huzuru sağladı. Can güvenliği. Hadramet'ten dilediği yere kadar bir kadın bile yürüyüp gidecek hale geldi. Bir sahabi, o günleri hatırlayan bir sahabi. Ya Resulallah demiş, hatırlar mısın Abdullah İbni Cüda'nın evinde siz böyle bir çalışma yapmıştınız, birleşip bir çalışma yapmıştınız, hatırlar mısın? Cevabı çok enteresan, buyurmuş ki nasıl hatırlamam, şimdi bile gerek olsa öyle bir çalışmaya katılırım, buyurmuş. Bu neyi gösteriyor? Müslümanın sosyal etkinliğe katılması Müslüman için bir fantazi değil. Allah razı olsun üye oldu bize değil. Mümin insanlık adına yapılan her yerde bulunmalı değil, İslam adına yapılan. Biz eğer bir kardeşimizin A türü bir yeteneği varsa o yeteneğini kullanacağı bir çalışma yapmalı. B yeteneği olan birisi, X yeteneği olan birisi ya o öyle bir çalışma üretmeli veya öyle çalışmanın yapılmasında yarar gördüğü bir yere katılmalı. Yani biz yeteneklerimizi, kabiliyetlerimizi öldürme hakkına sahip değiliz. Buna biz emri bil maruf diyen bir, ve bunu kulluğun gereklerinden biri sayan dinimiz var. Dolayısıyla kardeşlere böyle izah edince, hocam o zaman bir hizmet yapalım dediler. Allah razı olsun böyle bir dernek kuruldu. Adına sosyal doku dedik. Yani epey bir kardeş kitlemiz oldu elhamdülillah.
Ne tür faaliyetleriniz var hocam?
Özellikle
yani eğitim, daha çok eğitim.
Günübirlik ve güncel konuların dışında kalıyoruz. Ama temel konular,
kalıcı uzun vadeli
temel konularla, insan konularıyla ilgileniliyor. Kardeşler çalışıyorlar. Allah razı olsun. Ben yani sadece dua ediyorum ve arkadan destek oluyorum. Ama özellikle dondurma konularıyla ilgilenmiyoruz. Yani güneşte eriyecek konular değil. Güneşi gördükçe yeşerecek konularla ilgileniyoruz. Özellikle ilgileniyor kardeşler yani daha doğrusu. Yani bu derneğimizin kuruluşunda da Abdullah İbni Cüda'nın evinde kurulan o Hilful Fudul'un heyecanı var. Ama ne kadar tahakkuk ettiririz inşallah, Allah muvaffak eder bizi diye
düşünüyorum. Hocam Allah razı olsun. Hocam yani buradan girdik. Ben biraz şöyle bir yerden devam edelim isterseniz. Aslında o baştan bıraktığımız yere geleceğiz. Orada söylenebilecek, söylenmesi gereken birkaç şey var sanki. Şimdi burada Peygamberimizin bizim için ifade ettiği anlamı, yani bunu biz kitlelere anlatırken, yani eğitim kurumları üzerinden gidelim, kitlelere anlatırken mesela bugün bunun yöntemleri sadece bildiğimiz formal eğitim kurumları değil. Formal eğitim kurumlarında zaten ciddi bir problem yaşıyoruz. Türkiye'de özellikle problem yaşıyoruz. Mesela bazı belediyeler peygamberimizle ilgili, peygamberimizin hayatıyla ilgili bazı şeyler dağıtıyorlar. Onlara bile acayip bir şekilde tepki gösterildi. Medya tarafından tepki gösterildi. Yani bu çok iğrenç bir şey. Yani toplumun kesinlikle hazmedemeyeceği bir şey. Benim buradan sormak istediğim soru şu. Aslında yani bir model olarak, insan modeli olarak, yani peygamberimizin mesajı, getirdiği mesaj belli ama bir insan modeli olarak yaşayan Kur'an, çünkü yani Kur'an-ı Kerim'i bizatihi hayata aktarması, aktarmakla mükellef birisi, kendisine teklif edilen şeyi hayata aktarmakla mükellef edilen, mükellef olan bir Resul. Dolayısıyla yani o modeli biz hayatımıza, eğitim sistemimizde, başka şekillerde, yani özellikle eğitim sistemi üzerinden, Ashab-ı Suhfe'den başlayarak mesela, oradan yola çıkarak biraz nasıl bir şey yapabiliriz? Şu an yaptığımız şey problemli tarafları filan konuşabiliriz ama buradan bir model çıkaracak olursak nasıl bir şey çıkar?
Üstadım önce...
Yani hem eğitim sisteminde, hem siyasette, hem kültür hayatında, hem düşünce hayatında, hem gündelik hayatta, ilişkilerimizde.
Şimdi önce şunu kabul etmemiz lazım. Biz insan olarak eksiklikleri olabilecek bir yaratılıştayız.
Evet.
Allah-u Teala %100 olacaksınız, bir puan eksik kabul etmem demiyor.
Evet.
Masum da değiliz peygamberler gibi. Eksikiz, hataya müsaitiz. Dolayısıyla ben peygamberimin peşinden gitmek için yola çıktım. 10. kilometrede 2 saat tıkandım. Bu sorun değil. Bu sorun değil. Ben filan gün camiye cemaate yetişemedim, evde kıldım. Sorun bu değil. Bakış tarzında sorun olmamalı. İnsanın, Müslümanın kendisini Resulullah'a teslim etmesinde tereddüdü olmamalı. Ama Müslüman yanılabilir. yanılabilir. Müslüman hata da edebilir.
Evet.
Müslüman en ağır günahı da işleyebilir.
Evet.
Ama inatlaşmaz peygamberiyle. Diniyle inatlaşmaz. Bizim
burada böyle bir şey mi görüyorsun?
Yani bir sonuca geleceğim
tamam,
şimdi.
Buyurun,
yani
buyurun.
Olması gerekenin dışında geleceğim.
Tamam.
Biz iki perspektifi dikkate alacağız. Bir, Allah ve peygamberi bir şeyi yasaklıyorsa bizim için kökten bitmiştir o. Yani alkolün şu kadarı bu kadarını konuşmayız. Veya faizin şu kadarı bu kadarını konuşmayız. Yani yasaklarla bağımız kopar. İki, Allah ve peygamberi bir şey emrettiği zaman bize gücümüzü kullanırız. Beceremediğimizde de Rabbimizin rahmetine sığınırız. Affına sığınırız o zaman. Yani bizim Müslümanlığımız yasaklardan sıfır kalmak, kökten yasaklarla ilişkiyi kesmek, kulluk, emir olan, yapmamız istenen şeylerle de becerebildiğimiz kadar yapmak. Bu becerebildiğimiz şeylerin de sınıflandırması var. Nedir o? Farzlar var. Farzları tavizsiz yapmam gerekiyor. Farzlar da genel farzlar, bireysel farzlar diye ayrılıyor. Bireysel farzlardan hiç taviz vermiyorum. Namaz benim bireysel sorumluluğum. Toplumsal farzlar var. Onlardan becerebildiğim kadarını yapıyorum.
Farz-ı kifaye diyor.
Farz-ı kifaye dediğimiz şeyler. Ondan sonra farzlardan aşağı kalan sünnetler var. Bunları bir yarış konusu kabul ediyorum ben. Hız, yani yoldayım. Farzlarla yola giriyorum zaten. Yolda olduğumu gösteriyor. Hareket halinde olduğumu gösteriyor. Ne kadar hızla Allah'a yaklaştırdığımı nafilelerle, sünnetlerle ölçüyorum. Mümkün olduğu kadar sünnetli bir hayat yaşamaya çalışıyorum. O sünnetli hayattaki kısıtlılığım benim, yetersizliğim Allah'tan koptuğumu göstermiyor. Peygamberden uzaklaştığımı göstermiyor. Ama sistem olarak benim kafamdaki Müslümanlık %100 peygambere teslim olmaktır da böyle bir eksikliği kabul edebiliyoruz biz. Yoksa bir Müslümanın peygamberine ait bazı öz değerleri zamanı için yabancı görmesi sistem sorunudur. İtikat sisteminde bir sorundur. Mesela bir Müslüman, ben sakallıyım, siz sakalsızsınız. Yani sizin sakalsızlığınızın nedeni işiniz, ortamınız veya fiziki bir sorununuzdan kaynaklanıyorsa eğer, bu sizin peygamberden uzak olduğunuzu göstermiyor. Nitekim sadece sakalda benim çok yakın olduğumu göstermiyor. Nice sakalsız insanlar Peygamber Aleyhisselam Efendimizin yanı başında olabilirler. Teslimiyet itibarıyla. Nice sakallı insanlar da Ebu Cehil gibi akrabalıkları olduğu halde peygamberle hiç bağlantıları olmayabilir. Ama ortada bir pozisyonda sakal artı bir puan. Bizim Peygamber Aleyhisselam'la bağlantımız sistemde arızalı olmamalı. Yani Peygamber Aleyhisselam'ı
imanda,
ya iman sistemimizde, onu algılama tarzımızda, yani Peygamber Aleyhisselam Efendimizin bize yakınlığı, bizim ona bakış tarzımız çok önemli. Özellikle bunu vurguluyorum. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e %100 teslimsek hayatta, bu teslimiyetimize rağmen gece hayatımızın bir bölümünde, iş hayatımızın bir bölümünde sıkıntılarla karşılaşıyorsak, bunlarda başarısız oluyorsak, ama sabah namazını kıldıktan sonra dua ederken içim cız ediyorsa akşam bu uzaklıktan ve bu hatadan dolayı, ortada bir sorun yok. Bu iniş çıkışlar, bazı eksikler, o eksiklerin sonra tamamlanması ashab-ı kiramın da karşılaştığı şeyler.
Buradan eğitim modeline nasıl geleceksiniz hocam?
Buradaki eğitim modeline gelince,
yani o,
bu algılama tarzının sunulması çok önemli. Eğitim olarak çocuklarımızın, bu mantıkla şimdi ben söze geliyorum. Benim çocuğuma 10 yaşında hafız olması için mücadele etmem bu eğitimi vermek değildir. Kur'an düşkünü bir çocuk olmasını sağlayıp, İstanbul'da hilafet gidiyor, İngilizler Kur'an'ımızı kaldıracakmış diye Çanakkale'ye gidecek adam yetiştirmem önemli.
Çanakkale ruhu, Kur'an ruhu diyorsunuz.
Ya Çanakkale'ye giden insanların %kaçı sarıklı mollalardı?
Evet.
Hep Kastamonu'nun köyünden, Balıkesir'in köyünden Seyit Çavuşlar gitti, Çanakkale'yi doldurdular. Çünkü evet, onlardaki fedakarlık ruhu okumuşlara göre daha yüksekti.
Evet.
Belki hala da öyle midir? Bugünün tarihin 50 sene sonra yazanlar herhalde onu görecekler. Yani önemli olan Allah kelimesine karşı titreyen insandır. Kaç sahabi Kur'an hafızıdır? Kaç sahabi yüzlerce hadis biliyordu?
Hocam okumuş yazmışların da o dönemde öyle bir şey var ya. Yani İslam'la ilişkisinde en küçük bir şek şüphe büyük ölçüde yok. Yani o dönemde Osmanlı'nın
İslam'la ilişki başka bir, yani ben bunu sadece bir örnek
anladım,
olarak
anladım.
Yani Çanakkale'ye kim gider?
Hayır, bunu şunu söyledim hocam. Yani Çanakkale'de biz bayağı ciddi bir kremayı kaybettik. Yani aynı
şüphesiz
zamanda. Yani en eğitilmiş kesimi, toplumun en, yani adamla şöyle bir şey vardır hocam. Bunu özellikle hatırlatmak için çok özür dilerim. Ben fazla girmek istemiyorum ama. Yani şimdi şey gidiyor, Osmanlı çökecek. Düveli Muazzama dediğimiz devletler hepsi, bütün yani önceden haçları oluşturan bütün ülkeler üzerimize geliyor. Yani adam acayip tam şeyinin verim verebileceği, kendisini yetiştirebildiği en şey çağında, dinamik çağda ve bırakıp gidiyor.
Tıbbi esirinden evet, futbolculara kadar ama bütün vatan gidiyor.
Yanlış anlaşılmasın.
Yalnız burada ben şunu vurgulamak istedim. Yani Çanakkale'ye kim gider diye sorulsa sarıklı mollalar gider
evet,
diye düş. Öyle değil.
Evet.
Sarık saramayan kazmadan, kürekten başka bir şey görmemiş insanlar da gittiler.
Tabii
ve
ki
onlarla beraber aynı fedakarlığı, bazen daha fazla Seyit Çavuşluk yaptılar.
Evet.
Yani dolayısıyla mühim olan İslam'ın temel dinamiklerine, Kur'an'ına, nübüvvetine karşı sadakat ruhunun bulunmasıdır.
Yani buradan eğitime
peygamberin verilmesi sadece hadis ezberletilmesi değil.
Tabii ki.
Bunu vurgulamak tabii istiyorum özellikle.
Tamam.
Yani peygamber delisi diyebileceğimiz bir insan binlerce hadis bilip sabah namazına gitmeyen insandan daha değerli. Yani bir insan düşününüz, Buhari'yi ezber biliyor. Ciddi bir insan bu. Ama zekat vermemek için alavara dalavara yollara başvuruyor. Öbür Müslümanı düşününüz, hadis nedir, ayet nedir onu bilemiyor. Ama gelip aman bir kuruş borç zekatım kalmasın diye fazlasıyla veriyor. Hangisi Allah katında değerli? Hangi bilgi işe yaramadıktan sonra bilmek söz konusu değil. Yani nice insanlar ashab-ı kiram da dahil üç kelimeyi bir araya getirecek kadar bilmedikleri halde şehadet mertebesine ulaştılar.
Yeah.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisine, Allah'ın rızasına kavuştular. Yani burada bilgi birikimi, kitapların çocuklara aktarılması değil asas, evet o da bir nihai hedef ama acil bizim ihtiyacımız Resulullah teslimiyetidir.
Yani Hazreti Peygamberimizin o elime, bir elime güneşi bir elime ayı verseniz beni davamdan, iddiamdan vazgeçiremezsiniz ruhunu her hal ve şartta hayata geçirmek.
Evet.
Evet.
Peygamberin davasına sahip çıkmış bir insan ki bu bilgiyle imanı kökleştirme arasındaki farkı vurgulamak istiyorum
tabii
ben burada. Yani
evet,
bir kalpte köklü bir iman küf tutmuş bir bilgiden daha değerli.
Evet.
Yani bunu Çanakkale ile örneklendirdiğimiz gibi, yani ashab-ı kiramda da örneklendirebiliriz. Yani herkesin İmam-ı Azam olması gerekmiyor.
Evet.
Herkesin Hasan Basri olması gerekmiyor.
Yani eşyanın tabiatına aykırı zaten.
Yani tabii, belki bir tane Ebu Hanife yetecek, bir tabii tane Hasan Basri bir asla yetecek belki.
Evet.
Ama nesillerin bu aşkı, bu heyecanı taşıması, yani Endülüs kimin eseri? Tarık bin Ziyad'ın eseri.
Evet.
İse eğer veya Musa bin Nusayr'ın eseri. Bunlar alim insanlar değiller.
Evet.
Ama kurdukları Endülüs'te ilmin direği olan yüzlerce insan yetişti. İslam'a yön, yani Müslümanlara yön veren temel şahsiyetler yetişti.
Bütün insanlar aynı zamanda.
Yani yani bir ulubatlı eğer bir sembol isim olarak alınırsa basit bir değer değil.
Evet.
Ama çobanın teki belki de.
Evet.
Sadece uzun boylu olduğu için eline sancak verilmiş.
Evet. Ruh diyorsunuz yani.
Ruh.
Evet.
Ruh. Peygamber sevgisi, ruhu önemli. Yani tamam ya Resulallah, peki ya Resulallah diyen anlayış bugün de acil ihtiyacı olan bir anlayış. Yani bugün ashab-ı kiramı örnek alacak olursak biz, Yani ashab-ı kiramdan 500 hadis rivayet eden, yani 500 kelime öğrenip sağa sola yaymış insan sayısı çok yüksek değil üstadım. Hı hı. Çok yüksek değil. Ama benim için diye soru sorduğunda ayağa kalkacak insan sayısı 120 bin kişi. Hı. 120 bin ayağa kalkan insanı var Aleyhisselatü Efendimiz vecahatçında. Bu emanetimi taşıyın dediğinde tamam ya Resulallah diyen 120 bin kişi var. Ama bunların bir kısmı sadece sancak taşımış. Hı. Bir kısmı diğer hizmetleri yapmışlar. Yani İslam ve Peygamber Aleyhisselam Efendimizin bir bütün olarak hayatı kuşatan o geniş bakış tarzımızdan söz ettiğimiz haliyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i anlamış bir insan. Zaten ömrü oldukça onun daha iyi anlaşılması için, daha iyi bilgilere ulaşılması için çalışmalar yapar. Belki sabahlara kadar okur çizer. O ayrı bir konu. Onu konuşmuyoruz biz.
Hocam bu ashab-ı suffe nedir? Nasıl bir şeydir? Bizim için ne anlam ifade ediyor?
Oradan ashab-ı suffada yalnız iki boyut var.
Buyurun hocam.
Yani bir, ashab-ı suffa ashab-ı kiramın genelde fakir fukarası. Yani İslam olduğu için, Müslüman olduğu için geri dönemeyecek kimselerin yoğunluğu var orada. Yaklaşık 300'e yakın isim geçiyor ashab-ı kiramla ilgili. Yani 70'i çok ileri şahsiyetler. Bunlar hazır biz köyümüze dönemezken Medine'de kalalım ama Medine'de de yanı başımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanı başında kalma fırsatı var demiş. Bu fırsatı çok iyi değerlendirmişler. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le Medine'de bir imkanı olmadığı halde çadır şartlarında bile denmeyecek kadar zor şartlarda Efendimiz aleyhissalatü vesselam'la beraber kalmış insanlar bunlar. Bunlar da asıl orijinal isim Ebu Hureyre ismidir. Yani Ebu Hureyre radıyallahu anh özellikle kendisini ashab-ı suffadan olarak tanıtıyor. Halbuki yani Ebu Hureyre'nin Medine'de kalma başka imkanları var. Bilinçli bir şekilde ashab-ı suffayı değerlendirmiş. Ve ashab-ı suffada yani mesela Medine'ye gelip Taif'ten gelip Yemen'den gelip bir hafta İslamiyet'i öğrenmek için de kalınmış. Yani deyim yerinde ise bir kamp, eğitim kampı gibi kullanılmış. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sıcak mesafede çok yakın odasının yanı başındaki, yani Efendimiz Aleyhisselam'ın hanımlarının kaldığı yerin hemen arka birimi oluyor burası. Yanı başında ezanı duyuyorlar, her hadisi duyuyorlar. Ve özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e çok yakın mesafede beraber duruyorlar. Ama bunlar 10 sene orada kalmış insanlar değiller. Bir kısmı cihada gitmiş, şehit düşmüş. Bir kısmı geri gelmiş, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den tekrar istifade etmiş. Ama Ebu Bekir ashab-ı suffadan olmadığı halde bir tane.
Hocam burada şöyle bir ilginç bir şey var. Bir iki soru soracağım, kısa ara soru. Ebu Hureyre en fazla hadis rivayet edenlerden birisi.
Rivayet eden birisi. Edenlerden eden en fazla. O rakamda kimse yok.
O rakamda kimse yok. Çok önemli, daha iyi oldu. Yani burada aslında ashab-ı suffada yani eğitim modeli, hayat tarzı falan açısından da önemli bir şey, ilginç bir şey var orada. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın aslında orada bir mini toplum var. Minyatür toplum var. Müslüman toplum, insan tipi yetiştiriliyor. İnsanların birbirleri, Müslümanların, sahabenin birbirleriyle ilişkisi var. Sosyal ilişkileri var, hukuki ilişkileri var, siyasi ilişkileri var. Yani sonuçta aslında o mini toplumun bütün sorunlarını dolayısıyla Ebu Hureyre'nin de tanıklığıyla bize aktarmış olması burada enteresan bir şey var. Bunu şimdi soralım hocam. Şimdi mesela medrese sistemine ilişkin çok ciddi eleştiriler, yani böyle tahripkar eleştiriler yapıldı. Biz medrese sistemini bilmiyoruz. Anlamıyoruz yani aslında. Bu özellikle batılılaşma süreciyle birlikte. Şimdi de medrese sistemi bugün şu an en iyi şekilde Amerika'da doktora programlarında uygulanıyor. En iyi şekilde. O da şöyle bir şey. Yani bizim medrese sisteminde şöyle bir şey vardır ya. Yani doktora programından gireyim, oradan geçiş yapabiliriz. Şimdi doktora programında insanlar kendi hocalarını buluyor. Yani dizin dibine gidip oturacak. İşte bu adam bu konuda, yani işi biraz daha eğitimle ilgili tarafa getirmek istiyorum. Sizin şeyde ilgi daha çok orada olduğu için. Yani yoğunlaştığı alan neyse, hangi alanda en iyiyse onun yanına gidip oturuyor. İki, bir de işte düşünce tarihine baktığımızda bütün hayatın her alanda da böyle aslında. Ama spesifik olarak oradan gireyim diye söyledim. İnsanlar gelenek oluşturarak aslında aktarıyorlar düşünceyi. Yani mesela ne diyoruz? Sahabe diyoruz, tabin diyoruz, tebe-i tabin diyoruz. Hayatı da öyle aktarıyoruz. Yani bir silsile var. O silsilenin, o şey geleneğin dolayısıyla tırnak içinde kopmaması gerekiyor. Sürekli canlı tutulması gerekiyor. Yani orada ruhu aktarıyoruz aslında. Yani şimdi öğrencinin, doktor öğrencisinin hocasını seçmesiyle birlikte alacağı şey sadece bilgi değil. Yani sabahtan beri söylediğimiz şey, orada o davranış kalıbını alıyor, şeyi alıyor, o ruhu alıyor, hareket tarzını alıyor. Yani normalde kuru bir eğitim sisteminde alamayacağı şeyi, normalde o geleneği tevarüs eden, birikimi tevarüs eden, o ruhu tevarüs eden ve aktaran, miras bıraktıracak kişiden alıyor.
Üstadım.
Yani medrese sisteminin dolayısıyla ashab-ı suffanın omurgasını oluşturduğu eğitim anlayışının bizdeki.
Hoca ve talebe yakınlığı, yakın mesafede bulunma, bir aile mantığıyla bulunma açısından tam öyle efendim. Sallallahu aleyhi ve sellem odalarının arkasında. Yalnız burada ben bir müsaadenizle ayrıntıya girmek istiyorum. Buyurun. Yani medrese deyince Cumhuriyet'in ilk yıllarında merdiven altlarında kaçak böyle o soba yanmaz yerlerde okutmak zorunda oluşunu hocaların medrese olarak görülüyorsa çok kötü.
Tabii ki.
Sahne samandır medrese.
Tabii.
Medrese Bağdat'tır.
Evet.
On binlerce talebenin okuduğu Bağdat'tır.
Evet.
Medrese Zeytuna'dır.
Evet.
Medrese Ezher'dir.
Evet.
Yani medrese öyle merdiven altlarında jandarmadan kaçak işler yapmaya çalışanlar yani örnek olarak o alım veya can derdine düşmüş bir Osmanlı'nın son 20 senesini medresenin örneği olarak algılayamayız.
Bu
yani
çok yaygın bir şeydi. Onun için özellikle
ya bu bir iftira ama buyurduğunuz gibi sisteme bir iftira bu. Yani bir insanın ömrünün son 3. gününü kimliği buydu diye 80 yaşında bir insanın fotoğrafını 20 yaşındaki gücü için göstermek çok iftira
tabii
olur yani.
Tabii.
Yani Ezher'dir. Mesela Ezher'deki ders seçme sistemi, hocadan okuma sistemi 1070 senelik bir üniversite. Zeytuna 1000 senelik bir üniversite. Yani Bağdat ilim dünyasının merkezi olduğu yıllar var. Sahne samandan konuşulmalı İstanbul'da
tabii,
yani.
Tabii.
Ama Ashab-ı Suffa'da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşayarak gösterdi. Bir de Ashab-ı Suffa'nın en büyük avantajları Mescid-i Nebi o günler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hakimlik yaptığı, yargıyı kullandığı, talimatlarını verdiği, konuşmalarını yaptığı, ibadetlerin yapıldığı her yerdi Mescid-i Nebi. Dolayısıyla bunlar sadece oturup camdan bakarak bile diyelim eğitim görmüş oldular. Yani olayları seyrederek din öğrendiler. Gidip daha sonra kendi Allah-u Teala'nın onların kaderine yazdığı nerede işte gittiler Şam'da, şurada burada eğitim gördü. Ama özellikle Ebu Hureyre kendisini Ashab-ı Suffa'dan şunun için anıyor. Yani orada ilmi kariyer var. Orada kimlik var. Yani hatta diyor ki herkes çarşıda pazarda dolaşırken diyor ticaret için ben karın tokluğuna Resulullah'ın peşinde dolaştım diyor bu kadar hadis öğrenmek için. Bu çok önemli bir şey ya tabii ashab-ı kiram açısından. Yani zamanında bile dikkat çekmiş Ebu Hureyre'nin bu hamlesi ki Ebu Hureyre ne kadar Efendimiz Aleyhisselam'la kalmış? 2,5 sene.
Öyle mi?
Evet. 10 senelik yani önemli. Son mezunlardan o.
Evet.
En son.
Hocam biraz şöyle toparlayabilir miyiz? Arkadaşlar süre hatırlattılar. Süremiz azalmış baya. Yani nasıl geçti ben de anlayamadım. Şimdi hocam yani bir iki kritik mesele var. Ciddi mesele var. Mesela hadislerle ilgili bir saldırı var. Yani şu an yaşadığımız süreçte. Halbuki biz tarihe baktığımızda yani Hristiyanlığın çözülmesinde, kilise Hristiyanlığının ortaya çıkmasında, Hristiyanlığın tahrif edilmesinde yani o süreçte yani gelinen noktada şöyle bir şey var. İncil'in bir defa insanlar tarafından yazılması, ikincisi Hristiyanlığın tarihten silinmesinde bütünüyle o seküler algılama biçiminin hakim olmasında da aynı zamanda çatır çatır yani bu beşeri bir metindir. Dolayısıyla yani İncil'lerin tarif edilmiş olduğunu biliyoruz. Ama onların yani batıdaki şey açısından baktığımızda bunlar vahiydir, kutsal metindir diye algıladıkları için yani o dokunmuyorlar ilk önce. Sonradan da tam dokunuyorlar. Ve gerçekten müthiş bir çelişki çıkıyor ortaya. Yani İncil'lerle karşılaştırılamayacak kadar bile aslında müthiş bir kritik var hadiste. Yani kendi metodolojisi var. Yani işte mütevatirden tutun sahihten devam ediyor. Burada bir şey var. Yani bizim hadisle ilişkimizi sakatladığı zaman yani enteresan bir hadis eleştirisi, hadise saldırı şeyi var. Onun için burada bir iki şey özellikle altını çizebilirsiniz.
Burada özellikle altını, üstünü, kenarını bir şeyin çizmemiz lazım.
Evet.
Ümmeti Muhammed 1400 senedir bunlar hadis, tamam bunlar dokunulmaz diye bir tabu çıkarmadı ortaya. İlk Hazreti Ömer'den itibaren bu hadis midir bunu belgele dendi.
Çatır çatır sistematik kuruldu.
Ebu Hureyre'yi bile hesaba çekmişler radıyallahu anh. Yani bu kadar hadis nereden duyuyor? Sen nereden? O da ispat ediyor. Geliyor Hazreti Ömer, bu adam hadis söylüyor. Bunu duyan var mı Resulullah'tan? Ben duymadım diyor. Kalkıyor birisi, evet duydum diyor. Hah git şimdi diyor. Devlet soruşturması geçiriyor. Yani hadisler Hristiyanların İsa Aleyhisselam adına uydurduğu sözler gibi bir külliye olarak paketlenmiş, bugünlere gelmiş değil. Yani. Elenmiş. Yani yüzlerce redakteden geçmiş.
Bir de hiyerarşik yapısı da önemli hocam.
Şüphesiz yani. Kimden tabii. Duydun, nasıl tabii. Duydun?
Tabii.
Yani bir defa hicretin 100. senesinden itibaren Ömer bin Abdülaziz'in gayretiyle devlet kontrolünde yapılmış. Devlet ciddiyeti var yani. Hadisler bize kapalı bir dosya olarak gelmedi. Üzerinde on binlerce Allah dostunun emeği olarak bize geldi. Ve 124 bin peygamberden sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözleri insan oğluna mal olmuş değerlerdir.
Evet.
Diğer bütün dinlerin hasedi buradan kaynaklanıyor
evet.
Zaten.
Evet.
Kendilerinin İsa aleyhisselama, Musa aleyhisselama ait tek bir kelimesi belgeli bir şekilde ellerinde yoktur.
Evet.
Hangi papaza ait olduğu da bilinmeyen sözlerdir.
Evet.
Bizde peygambere ait olduğu söylenip sonra öyle olmadığı anlaşılmış sözlerin sahibinin kim olduğu da belli.
Evet.
Uyduran da belli bizde.
Bu çok önemli hocam.
Yani bizde uydurma bile ele çıkmış bir durumda. Dolayısıyla Kur'an bir mucize olduğu gibi Kur'an'ın içeriğini canlı tutan hadislerin bugüne gelmesi de bir mucizedir.
Evet.
Çünkü hadisi olmayan bir Kur'an'ın akıbeti insan oyuncağı olmuş bir Kur'an'dır.
Ne demek hocam bu? Biraz açıklar mısın?
Yani
bu şöyle bir soru sorayım hocam. Burada tam yeri de geldi. Yani Hazreti Peygamber'i aleyhissalatü vesselam devre dışı bırakmaya çalışan bir anlayış var. Kur'an İslam'ı deniyor. Bir. İkinci soru da şu. Şeye baktığımız zaman Batı'da çok ciddi bir şekilde Peygamberimizi hedef alan işte karikatürlerden falan tutun Peygamberimize imanı zedeletecek Müslümanların Peygamberimizle ilişkisini problemli hale getirecek bir saldırı başlattılar. Bu iki şey üzerinden.
Şimdi bu saldırıyı ben şahsen çok tehlikeli bulmuyorum. Hatta onlar saldırdıkça Müslümanların şuuru da artıyor. Yani hacla eğlendikçe basın.
Hayır yani o espriyi kavradıkları için herhalde.
Ya onlarınki çok önemli değil. Mesela hacla eğlenilmeye başlandı. Neredeyse her milyon, bir milyon, iki milyon insan hacca gidecek şöyle bir salınsa. Yani dış saldırı İslam'a çok da zarar getirmiyor aslında.
Evet.
Ama Müslümanın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın söylettiği sözleri basite alması karikatürden de resimden de daha tehlikeli.
Çok güzel oldu.
Yani Müslümanların herkes adı soyadı gibi biliyor ki hadisler bir kenara konduğu zaman Kur'an sadece tarihi ve ölülere okunan bir kitap haline gelir.
Evet.
Yani serbest kalırsın o zaman.
Evet.
Yani hadisleri bir kenara koyunca herkes mini bir peygamber olma hakkına sahip olur.
Ne demek hocam? Bunu biraz açayım.
Bu ne demek olur? Aslında Kur'an'ı ortadan kaldırmak demek bu. Kur'an'a sahip çıkma gösterisiyle Kur'an'ı tarihe gömmektir bu.
Yani dolayısıyla yaşayan Kur'an tanımı
Kur'an pratiği yoktur o zaman.
Evet.
Çünkü
soyut bir metin.
Çünkü Kur'an-ı Kerim'de hamd alemlerin Rabbine mahsustur. 6000 ayet böyle olsa ne Hristiyan'a zararı var ne şeytana zararı. Hamd alemlerin Rabbine mahsustur. Doğru öyledir gerçekten. Gökleri Allah yarattı. Doğrudur. Doğrudur canım. Şeytan yarattı diyen yok zaten. Yani Kur'an-ı Kerim'de hadisler çıktığındaki ayetlerin yaklaşık özeti Allah büyüktür. Cennet var, cehennem vardır.
Cennet... Yani hadisler olmadığı sürece Kur'an-ı Kerim'i anlayabilmemiz İmkansız diyorsun. Yani.
Anlayabilmekten söz etmiyorum. Tahrif etmemenin mümkün olmadığını söylüyorum.
Evet.
Yani önemli. Kur'an-ı Kerim'i tahrif etmek zorunda kalırsınız. Zorunda kalırsınız.
Çok önemli.
Çünkü Kur'an namazdan bahsediyor. Eğilip kalkmaktan bahsetmiyor.
Evet.
Kur'an
Rükünlerinden bahsetmiyor.
Rükünden değil, şekilden bahsetmiyor. Vakitten bahsetmiyor. Kur'an zekattan bahsediyor. Zekat temizlenmektir. Üç kere tövbe tövbe de temizlen malından. Dağılmayacağım faizde temiz olsun. Bu mu kastediliyor? Evet. Yani Kur'an oruçtan bahsediyor. Ama bu orucun ayrıntılarına girmiyor. Kur'an-ı Kerim nereden bahsediyorsa peygamberin açıklamasıyla uygulanabilir hale geliyor. Evet. Eğer hadisleri çeker, peygamber aleyhisselamın açıklamalarını çekerseniz illa müdahale etmeniz gereken bir Kur'an'la karşılaşırsınız.
Evet.
Dolayısıyla peygamber aleyhisselam efendimizin hatta tamamının çekilmesi değil, müdahaleci yönünün çekilip de ahlaki yönünün bırakılması bile Kur'an'a hıyanettir.
Evet.
Hep peygamberin insanlığa çiçek gösteren, gül dağıtan bir cici konumunu ortaya çıkarırsanız, Allah'ın kanunları hakkında şefaat nasıl edersiniz? Kızım Fatıma için bile böyle bir suç söz konusu olsa elini keserim diyen bir peygamberin varlığını ortadan çekerseniz siz, zaten İslam diye bir şey de bırakmış olmazsınız. Dolayısıyla hadisi şeriflerle, yani Peygamber Aleyhisselam Efendimizin Allah adına söylüyorum dediği,
evet,
Kur'an-ı Kerim'in de o kendiliğinden konuşmuyor, biz konuşturuyoruz dediği sözlerini kenara çekerseniz, şu veya bu nedenle, yok işte beşer sözüdür gibi bir nedenle kenara çekerseniz, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e karşı en büyük ihaneti yaparsınız. Bundan ilk zararı Kur'an görür zaten. Dolayısıyla Kur'ancılık bir samimi iddia olmaz o zaman.
Evet. Hocam süremiz doldu. Yani çok iyi bir toparlama yapabilirsek son olarak ne önerirsiniz? Ne önerirsiniz?
Vallahi şöyle
Peygamber bir Efendimiz'i anlamak için
örnek vermek istiyorum. Buyurun. Bir iki dakika süremiz var mı?
Yani
iki dakika kullanalım. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme 63 yıllık hayatında en yakın ilişkiyle en çok hizmeti kim yaptı sorusunun cevabı Hatice değildir. Çünkü 25 sene onunla kaldı, 26 sene. Ebu Bekir de değildi, 23 yıl böyle bir dost ilişkisinde bulundular. Ama Ebu Talip 6 yaşında Efendimiz'i teslim aldı. 6 yaşında veya 9 yaşında teslim aldı. 51 yaşındaydı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, vefat etti.
Evet.
Çok uzun bir süre bu.
Evet.
Ve Ebu Talip arkandayım filan demedi. Şib'a Vadisi'nde Efendimiz muhasara altına alındığında ashab-ı kiramda Ebu Talip oradaydı. Açlığına açlıkla katıldı. Ve son nefesinde de müşrikler Ebu Talip'i sıkıştırdılar, yeğeninden destekten çekil diye, çekilmedi. Ebu Talip'in Efendimiz'e hizmeti gayet ciddidir. Nitekim ölümü Mekke'yi terk etme ihtiyacı hissettirdi.
Ya buradan nereye geleceksin?
Nereye geliyorum? Ebu Talip şu anda cehennemde ama. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi yeğeni Muhammed olarak seviyordu. Cici peygamberini seviyordu. İman etmeyi kabul etmedi. İman etme işi de beğenme işinden değildi. Toplumun korktuğu ölümden deme psikolojisinden, toplum psikolojisinden dolayıydı. Dolayısıyla Peygamber aleyhisselam Efendimiz'i filamalaştırmak onun bizden istediği şey değildir. İttibadır istediği şey.
Evet.
Peşinden gidilen.
Evet.
Yani Peygamber aleyhisselam Efendimiz için gül dağıtma yerine onun bir talimatı olan selamı yayın mesajını vermemiz lazım.
Evet.
Selam vermeye toplum
insanların yüzü gülsün o zaman. İletişim
yani
kuralım.
Selamı toplumlaştırsak peygamberi yaymış oluruz
tabii
zaten.
Ki.
Yani Peygamber Efendimizin sloganla sevdirilmesi yerine hayatının örneklendirilerek bize yansımış olması çok daha değerli. Ebu Taliplik işe yaramıyor.
Evet.
Ölüyorsun gidiyorsun gene cehennemlik oluyorsun. Ama Ebu Bekirlik işe yarıyor.
Evet hocam, çok teşekkürler.
Rica ederim.
Allah razı olsun. Sevgili seyirciler, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı anlamaya çalıştık. Ve nasıl anlayacağımızı anlamaya çalıştık. Nurettin Yıldız hocamız bize yardımcı oldu. Çok teşekkürler hocam. Hemen yayına girecekler arkadaşlar. O yüzden daha fazla özetleme ihtiyacı kalmadı. Çok teşekkürler. Yeni açılımlarda buluşmak üzere. Hayırlı akşamlar efendim.